Kaan'ın sesinde bugün bedenlerimiz hakkında konuşacağız. Çocukluktan bu yana bedenimizle, dış görünüşümüzle nasıl bir ilişki kurduk? Mesela neleri yedik, neleri yemedik? Yeri geldi, bir lokma daha fazla yemekten neden tereddüt ettik? Peki büyüdüğümüzde ne değişti? Beden algımız nasıl şekillendi? İşte tüm bu sorulara cevap aradığımız bu bölümde Ilgaz Yalçınoğlu ve Eda Çakmak'la konuştuk. Beden algılarımız ve deneyimlerimiz hakkında sohbet ettik. Ben Duygu.
Ben Beril.
Ben de Nihal. Kaan'ın Sesi Söyleşisi'ne hoş geldiniz. Ilgaz Yalçınoğlu bir müzik araştırmacısı. Çalışmalarında Türkiye'deki popüler müzik ve trans teorileri üzerine odaklanıyor. Akademik çalışmalarının yanı sıra müzik etkinliklerinde organizatör ve küratör olarak da yer almakta. Bir yandan yazdığı yazılar ve radyo programları ile müzik haberciliğine de devam ediyor. Dönem dönem de trans uyum süreci ve geçmişteki yeme bozukluğu deneyimi üzerine de yazıyor.
Ilgaz, hoş geldin.
Hoş buldum. Çok teşekkürler beni çağırdığınız için.
Biz teşekkür ederiz Ilgaz, bizimle bir araya geldiğin için. Şimdi biz Kaan'ın Sesi'nde önce bir oyun yayınlıyoruz. Sonra da oyunun teması üzerine konuştuğumuz bu sohbetleri kaydediyoruz. Geçen hafta da Kırık Bir Jilet parçası oyununu yayınladık. Henüz dinlemeyenlere onu önerelim. Bu oyundaki karakterlerden biri yediklerini kusan bir garson. Bu oyunun fikri benim aklıma şöyle gelmişti. YouTuber bir kadın bütün bulimia sürecini çekip YouTube'a koymuştu. Ben de onu izleyince bulimia deneyiminden geçen bir karakteri anlatmak istedim. Ve oyunu yazarken de pek çok bulimia hikayesi okudum. Her insanın da aslında bambaşka bir geçmiş deneyiminin buna sebep olduğunu öğrendim. İşte bazen kendini beğenmemek, daha zayıf olmak istemek, bazen istismara uğramak, ayrımcılığa maruz kalmak. Senin de benzer bir şekilde yazılarında geçmişte bulimia ve anoreksiya deneyiminden geçtiğini okumuştuk. Onu sormak istiyorum. Yani senin için nasıl başladı her şey?
Benim sanırım bir şekilde o yemekle farklı bir bağ kurma durumum işte böyle 13 yaşıma falan geliyor. Vücut algım ve işte vücudumun gittiği yönün birbirine uymaması gibi bir durumla karşılaştığımda ciddi bir şey, yani panik hissi. Vücudumun şekillenmesi zaman içerisinde benim düşündüğümden farklı bir hal almaya başladı. Bilmiyorum, o noktada biraz vücudumu hacklemeye yönelik böyle bir şekilde hani ona o gidişatı bir şekilde kontrol etmeye yönelik böyle bir motivasyon oluşmaya başladı bende.
O zaman bu yeme bozukluğu deneyimin sana doğar doğmaz atanan cinsiyetinle uyumsuz hissetmenle alakalıydı diyebilir miyiz? Hatta galiba daha tıbbi bir şekilde kullanımı cinsiyet disforisi diye geçiyordu. Biraz onu anlatabilir misin?
Benim için cinsiyet disforisi çok vücutsaldı. Ergenliğe kadar o kadar hissettiğim bir şey değildi gerçekten. Başa çıkamıyorum diyebileceğim şey bir şekilde adet görmem ve bunun kafamdaki büyüdüğümdeki vücut imajından nasıl farklı sonuçlara götürebileceğiyle başladı. Kız çocuğu olarak algılandığımda sanırım böyle bir biraz garip hissettiriyor durumu vardı ama ergenliğe girmek böyle artık hani yetişkin kadın olmaya doğru veya o şekilde algılanacağım yöne gittiğinde tabii bir anda olmadı, gitgide artan bir işte uzaklaşma, yabancılaşma olarak kendini gösterdi. Sanırım bu, o diyebilirim yani cinsiyet disforisine hani bayağı böyle kendini algılamak ve başkaları tarafından algılanmak istediğin durumdan gitgide uzaklaştığında oluşan rahatsızlık hissi diyebilirim belki de.
Peki kadın olarak algılanacak olmanın verdiği bu rahatsızlık senin yemekle kurduğun bağı nasıl değiştirdi?
Babamla biyoloji çalışıyorduk. Ya babam benim jinekolog. İnsan anatomisi, cinsiyet, cinsel organlar vesaire. Ben biraz daha böyle kitapta yazandan fazla şeyler sormaya başladım. Ve bir noktada vücut yağ oranı, işte östrojen, testosteron bir şekilde yani vücuda giren gıdalar ne gibi şeylere yol açabilir vesaire. Orada bağlantılar kurmaya başladım. Ve benim için bir şekilde yemek yemek ve vücudun yağlanması östrojenle ve işte vücutta östrojenin artması ve bununla birlikte rahat hissedemediğim vücut özelliklerinin oluşmasıyla bağdaştı. Bilmiyorum yani o noktada hani sırf yemek de değildi mesela spor da mesela onun gibi bir yani onunla alakalı bir hal aldı. Eğer spor yaparsam daha çok işte kaslanırsam daha çok testosteron üretecek vücudum ve bir şekilde kendimi daha rahat hissedeceğim. Yani bir şekilde artık o yemekle o bağın kurulması bir noktada ya bayağı ilerlettim diyeyim de durumu zaten anoreksik olmuştum. Zaten onunla birlikte gelen bir depresyon da var bir şekilde. Yani öyle bir kopuk hissetmek vücuttan insana bayağı zorlayan da bir durum. İlk başta benim daha çok böyle bir şeyler yemeyerek bayağı böyle vücuduma giren kaloriyi oldukça azaltarak bir şekilde bunu yaşadım. Bir taraftan yememe ama çok fazla yemeği düşünme diye bir durum da var çoğu insan yaşadı. Hani anoreksik insanların çok fazla yemek yapması, hani ama yememeleri, başkalarına yedirmeleri. O yüzden böyle bulimiye de çok rahat kayabilecek bir şey. Yani çok aşırı yiyip bu sefer onu kontrol etmeye çalışmak. Bilmiyorum aslında o gerçekten işte tıbbi kategorilerin çoğunu yaşadım. Önce daha böyle anoreksik olarak sonra daha böyle bulimi semptomları göstererek sonra da binge eating aşırı yeme artık. Türkçesi neydi ya şey?
Tıkınırcasına yeme bozukluğu galiba.
Tıkınırcasına yeme evet.
Peki Ilgaz bu kavramlar ile yeni tanışan dinleyicilerimiz olabilir. O yüzden bir tanımlayabilir miyiz? Bulimya, anoreksiya, tıkınırcasına yeme nedir?
Tabii. Yani biraz daha aslında yeme davranışı üzerinden ayrılıyor işte. Anoreksiya da yememe hali. Yani bayağı böyle hani vücuda yiyecek girmesi bayağı istenmeyen bir şey. Ya tabii çok böyle aralarında çok geçişken de bir taraftan. Benimkisini de çok birinden birine atlayabilecek noktadaydı. Bulimiya'da daha çok aşırı yeme durumu var. Sonra onu yakmaya ve vücuttan çıkarmaya yönelik bir davranış şekli var. Bu kusmak olabilir, aşırı spor yapmak olabilir. O öyle bir zaten şeye giriyor, döngüye giriyor. Tıkınırcasına yemede ise bir süre sonra böyle bir doygunluk hissinin gitmesiyle birlikte oluşan biraz obsesif bir şekilde yeme durumu.
Senin hikayene geri dönersek, sen yemeği oldukça azalttığın, adet görmenin durduğu bir dönemden geçtiğini anlattın. Peki tüm bu süreç senin için nasıl geçti? Yani yemek yemekle kurduğun ilişki, bedeninle kurduğun ilişki nasıl bir yöne evrildi?
Ciddi bir rahatlamaydı yani benim için. Ve o hani gidişatı kesmiş olmak, bir şekilde daha böyle genç bir kadın olarak algılanmamak, daha böyle cinsiyetsizleşmek ve şey de vardı bende bir şekilde çocukluğumdaki vücuda geri dönme isteği. O da bir motivasyondu, ciddi bir istekti. Bazen erkek çocuğu olarak algılanmak. Tabii bu çok bilerek isteyerek yani erkek çocuğu olarak algılanmak istiyorum dediğim için bir şekilde yemeği kesmedim veya kilo vermedim. Fakat yani süreç içerisinde fark ettim ki istediğim bir durum. Bu anoreksik dönemin bitmesi de belli ilaçları kullanmamı da gerektirdi. Çünkü bir süre sonra yani en azından benim durumumda algım kaymıştı. Yani tamamen artık belli ki vücudumda çok fazla bir kilo kalmamış durumda veya et kalmamış durumda. Fakat şey diye düşünüyorum. Herhalde benim işte kemiklerim iri. Tamam bu kilodayım ama hala daha çok zayıf gözükmüyorum. Yani o noktada sanırım bir iki defa bu çok da sürdürülebilir bir duruma gitmiyor hayatım açısından diye düşündüğümde. Zaten bir şekilde o yani algımın bozulmasını önleyecek ilaçlar almaya başladım. Tabii onun sonucu olarak kilo almaya başladım. Hani yine çok zayıf görürsem de tabii kilo almak beni bayağı sarstı. O zaman çok farkında değildim ama belli noktalarda kilo aldığımda aslında daha çok huzursuz oluyordum. Bu bir şekilde sürdü yani ve ben kilo almaya devam ettim ve o rahatsızlık hissi arttı ama bir şekilde artık yani farkındaydım hani sürdürülebilir bir şey değil. Ne yemek yememek, ne kusmak. Bir şekilde kafamın bu kadar çok ne yedim, ne içtim, ne girdi, ne çıktı hani onunla meşgul olmasının da pek mantıklı olmadığını farkındaydım. Bu arayış içerisinde benim sorunum ne acaba? Benim vücuduma sorunum ne acaba derken Lambda İstanbul Derneği'ne gittim. Evet belki de benim sorunum cinsiyetle alakalı olabilir. Birazcık sanırım translık deneyimini öğrenmek onu anlamlandırmama yardım etti o durumu. Yani kafamda en azından rahat edebileceğini mi düşündüğüm vücut şekli bir şekilde daha çok testosteron etkisiyle olabilecek gibiydi. Ve o noktada işe yaradı. Zaman içerisinde o kopukluk hissi azalmaya başladı. Ya vücudumla aramdaki bağlantı bir şekilde yavaş yavaş geri gelmeye başladı. Ve işte göğüs ameliyatı oldum çünkü fark ettim ki yani benim olayım zayıf olmak veya olmamak değil. Bir şekilde vücudumun belli noktalarına fixim. Hani oraları sürekli kontrol etmeye çalışıyorum işte. Daha böyle kalça çevresi, işte göğüslerim. Böyle tenimin yapısıyla ilgili bir bazen huzursuzluk geliyor. Ama tabii bu sırf şey de değil herhalde. Tamamen testosterona veya göğüs ameliyatına da veremem. Ama testosteron kullanmaya başlamak ve göğüs ameliyatından sonra etkide azaldı o durum.
Gerçekten zor bir ergenlik dönemi geçirdiğini anlayabiliyorum. Ben de farklı sebeplerle böyle uyumsuzluktan muzdarip bir ergenlik dönemi geçirmiştim. Varoluşumla ilgiliydi yani. Genel olarak tırnak içinde o normal kalıba çok fazla uymuyordum. Böyle odama kapanıp sürekli müzik dinlediğimi hatırlıyorum oralarda da. Yani yıllar sonra müzisyen olduğumda da o dönem müziğin aslında benim için başka bir şey ifade ettiğini böyle anlayabiliyorum. Şimdi sen de bugün müzikle ilgileniyorsun. Peki senin geçmişinde müziğin rolü neydi?
En eski anılarımdan beri bir şekilde özellikle popüler müzik, bu arada pop müzik. Şarkı sözleri, işte hangi albüm ne zaman çıkmış. İşte ya oradan bir şekilde o bilgiyi almaya çok şeydim, açıktım. Hani çok rahat, yani çok hafızası iyi bir insan değilim. Ama bir şekilde gereksiz bilgi olarak böyle pop müzikle ilgili bilgiler hep böyle kafamda vardı. Ve daha çok olan biteni takip etme, yani müzik haberleri, müzik dergileri okumak. Yani tam olarak şeyi tabii kestiremiyorum. Yani ne çekiyordu? Hala daha tam olarak ne çektiğini bilmiyorum. Durumum sanırım aslında biraz hani vücuduma kopuk hissetme deneyimleriyle de alakalı. Sanırım lise sondaydım. 4 yıldır falan yeme bozukluklarıyla uğraşıyordum bilmem ne. İnanılmaz böyle vücuduma dönük bir hayat yaşadıktan sonra. Birkaç böyle konser deneyimi... Daha farklı böyle vücutsal bir his yarattı bende.
Hangi konserde onu hatırlıyor musun?
İKSV salonda The Revenants diye Danimarkalı bir grubun konserine gitmiştim. Yani böyle çok echo ve reverb ağırlıklı gitar müziği yapıyorlar. Yani gitar efektlerinin çok yoğun olduğu bir müzik. Belki o yüzden bilmiyorum, özellikle o özelliği fazla müzikler bende aşırı bir alan, vücut, hareket hissi yaratıyor. Kilisede yapılan müziğin de bence öyle bir etkisi var insanlardan. Spiritüel bir şeye geçiyorlar. Daha böyle bir genişlik hissi, olduğundan daha büyüklük hissi ya da özellikle de hani live müzik, canlı müzik, büyük mekanlarda deneyimlenen müziğin sanırım bir potansiyelini. Çünkü bile bende iyileştirici bir etkisi oldu. Yani daha önce de gitar çalıyordum ama bir şekilde bırakmıştım. Çünkü o çok yoğun disfori hissettiğim dönemde gitar çalmak da zordu. Çünkü yani fiziksel bir aktivite ve vücudumu çok fazla hissediyorum. Fakat özellikle o konser deneyimlerinden sonra tekrar ona geri dönebildim. Tekrar hani müzik yapabilme, bir şekilde belli bir enstrümanla hani fiziksel bir etkileşime girme. O bir şekilde yapılabilir bir şey oldu benim için.
Ilgaz Yalçınoğlu bizimle bedeniyle yeniden bağlantıya geçme hikayesini ve dönüşümünü paylaştı. Sözlerini de müziğin bu bağlantıyı yeniden kurmaktaki etkisini anlatarak tamamladı. Aslında kendi hikayesinde müziğin dönüştürücü gücünden bahsetti. İkinci konuğumuz Eda Çakmaksa kendi beden olumlama yolculuğunun bambaşka bir alanda. Modada tamamlandığını anlattı bize.
Eda Çakmak, moda kültürü üzerine yazan bir moda bloggerı. Eda, Komodo Ejderi adlı blogunda kendini şöyle tanımlıyor. Toplumsal cinsiyet, beden ve güzellik algıları konusunda eleştirel ve heyecanlı bir bakış açısı olan, bazen sessiz ama asla sakin olamayan bir queer feminist.
Merhaba Eda, hoş geldin.
Merhaba, hoş bulduk.
Hemen çok merak ettiğimiz ilk sorumuzla başlamak istiyorum. Sen bir moda araştırmacısın ve uzun zamandır da moda üzerine bir blog yazıyorsun. Blogunun adı neden Komodo Ejderi?
Ben oldum olası kertenkeleleri çok sevmişimdir ve hep mahlaslarımda kertenkeleyle alakalı bir şeyler olmuştur. Düşünürken işte Komodo Ejderidir aslında o hayvanın adı, o ile biter. Komodo moda benzerliğinden çok hoşuma gitti. Çünkü zaten Komodo Ejderi dediğimiz hayvan kertenkelelerin en büyüğü. Burada işte şişman olmaya, büyük beden giyinmeye bir ithaf var. Aynı zamanda da saldırgan bir hayvan. Yani uysal, sevimli bir moda blogu olmayacağına dair de bir göz kırpmada bulunduğunu düşündüm.
Gerçekten de çok ilgi çekici ve güzel bir isim olmuş bence. Bir yandan bloğun içeriğine baktığımız zaman sadece moda üzerine değil, beden üzerine, beden algıları üzerine falan da önemli tartışmalar yürütüyorsun. Hatta bir örnek vereceğim. Şişman kelimesini bir hakaret olarak görmediğini, sadece seni tanımlayan sıfatlardan biri olduğunu söylüyorsun. Buna dair konuşabilir miyiz biraz? Muhtemelen her zaman böyle düşünmemişsindir diye tahmin ediyorum. Sen ne zamandır böyle bir farkındalık geliştirdin? O süreci bize anlatabilir misin?
Sıfırdan ben hani şişman birisiyim ve bu çok güzel diye bir çocukluk yaşamadım tabii ki. Zaten o baskıları, o işte diyet kültürü dediğimiz şeyin baskısını hayatım boyunca ciddi şekilde hissettiğim ve bunu o zaman da içselleştirdiğim ve bunun resmen hani travmasını taşıdığım için şimdi ben beden olumlama hakkında konuşan birisi oldum. Onlu yaşlarımın tamamı neredeyse diyetlerle vesaire geçti. Yani hakikaten 10 yaşında ilk diyetisyene gidişim. Hani bazıları bunu diet culture survivor, yani da diyet kültüründen hayatta kalan olmak gibi tanımlayabiliyorlar. Hani Türkçe'de kullanmak biraz zor ama öyle bir terim varsa şayet bu benim travmasını, şeyini, baskısını bayağı bir şekilde yaşayarak bir noktaya geldim.
Eda, seni çok iyi anlıyorum. Yani insan çocukken farklı olmaktan, belirli kalıplara uymamaktan cidden çok endişe ediyor. Halbuki öyle değil, öyle olmamalı. Seni dinlerken kendim üstünden de düşündüm. Mesela ben uzun bir kadınım. Çocukken de öyleydim. Hep yaşıtlarımdan uzun bir çocuktum. İlkokuldayken, ortaokuldayken, hatta lisedeyken. Ve böyle uzun olduğum için işte sınıfta en arkada erkeklerle oturmak zorunda kalırdım. Kız arkadaş grubuma böyle yukarıdan bakardım ve bunlar beni çok üzerdi o yıllarda. Hatta sonraları sırf bu yüzden bir kambur durma alışkanlığı geliştirdiğimi de fark ettim. Sana da bunları sormak istedim. Yani senin de böyle bir çocukluk anın var mı bedeninle ya da beden algınla ilgili?
Çocukken yediğimiz ve içselleştirdiğimiz türlü hakaret olabilir. Benim en yaratıcı ve şey popüler en çok yediğim mesela ayı sözcüğüydü. Şimdi olsa hiç acıtmayacak bir şey, o yaşta insanın canını nasıl acıtıyordu? Yıllarca ayı diye çağrıldım ve çok da üzüldüm bundan. En kırıcı şey zaten çevreden duyulan şeyler oluyor. O normların yansıtılması, bir yerde hiç kötü niyet gütmeden bir yakının seni tombiyim diye sevebiliyor ve sen şişmanlığın kötü bir şey olduğunu öğrenmiş olduğun için tombulum diye sevindiğinde üzülüyorsun 5 yaşında bir çocuk olarak. Yani bu çok korkunç bir şey.
Ben anlıyorum söylediklerini. Bunları öncelikle bir çocuk ya da ergen olarak göğüslemek oldukça zor olmalı. Böyle bir geçmişten beden olumlamaya giden yolculuğu merak ediyorum. Ancak önce özellikle son yıllarda gündemimize giren bu kavramları biraz açalım istiyorum. Nedir bu beden olumlama ve beden ayıplama?
Önce beden ayıplamadan başlayalım. Bedenimize dair dışarıdan gelen açıkça veyahut da imalarla olan bütün baskı ve yaptırımların tamamı beden ayıplama oluyor. Bu çok aleni bir şekilde suratınıza söylenen, aileden gelen kilo versene, al sana şuranı şöyle yapsana, buranı da böyle yapma şeyleri olabilir aileden veya çevreden gelen. Bildiğimiz medyadan her gün gördüğümüz insan temsillerinde bize benzer insanlara yer verilmemesinden, yani bu billboardlardaki reklamlardan tutun televizyonda, dizilerde gördüğümüz karakterlerin nasıl bedenlerde seçildiğinden, yani kendimizi nerede göremediğimizden aldığımız baskının tamamı aslında beden ayıplama diyebileceğimiz şeyin içine giriyor. Yani bu biz derken tabii ki ben burada şişmanlıktan bahsettiğim için vurgulama ihtiyacı duyuyorum. Bu sadece şişman bedenleri etkileyen bir şey değil. Uzunu olur, kısası olur, incesi olur. Hatta yani bütün bu sıfatlardan bağımsız bir şekilde çok bir şeyi, çok şişman olmasına gerek olmadan ideal timsalinin dışında kalan bütün bedenler, ki bu zaten bütün bedenlere hitap ediyor. Aslında beden olumlamayı buna karşı gösterilen direniş olarak tanımlamayı seviyorum. Buradan gelen çok büyük bir olumsuzluk var üstümüze sürekli her gün dayatılan. Beden olumlama bu baskı, bu olumsuzluğa dur, uzak dur deme gücüne sahip olmak. Ben bunu bu şekilde tanımlıyorum.
Peki Eda, şunu merak ediyorum. Bu beden olumlama hareketi içerisinde bazen sadece bedeni sevmek üzerinden bir söylem kurulabiliyor. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani şunu demeye çalışıyorum. İlle bedenini sevmelisin, olduğu gibi kabul etmelisin gibi bir yaklaşım trans dışlayıcı bir yere gider. Hatta ilk konuğumuz Ilgaz'ın deneyiminden bakarsak bunu çok rahat bir şekilde görebiliriz. Kimse bedenini sevmek zorunda değil, olduğu gibi bırakmak zorunda da değil. Sanıyorum bedene karşı nötr olmayı sevmek ya da nefret etmek ikiliği üstünden kurmamayı savunan kişiler de var. Bu sevme söylemi hakkında ne düşünüyorsun?
Ha, yani evet, sevmek ve onu olduğu gibi sevmek söyleminde aynı zamanda değiştirmeme baskısı da var bir yandan. Ona dönüşebiliyor bedenine. Sen böyle kendini olduğun gibi sev ve onu değiştirme gibi bir söyleme de dönüşebiliyor ki hani ben orada değilim. En basitinden şey yapılırsa, beden olumlamayı savunuyorum dediğinde estetik ameliyata veyahut da seçime dayalı ameliyata karşı olduğum varsayılıyor çoğu kişi tarafından. Ama yani bunu, benim de dövmelerim var. O zaman ben dövmeye de mi, piercing'e de mi karşı olacağım? Hayır, ben böyle bir şey söyleyemem. Hani ben kişinin kendi için bedenini değiştirmesini aslında bedenini sevmekte bir yol olarak da görüyorum.
Ben senin durduğun yeri anlayabiliyorum Eda. Sevmek derken, bedenini sevmek derken ne demek istediğini anlayabiliyorum daha derin konuştuğumuz için. Ama bu bedenini sev söylemini artık birçok yerde, sosyal medyada, YouTube'da, dijitalde birçok yerde görür olduk. Ve bunun böyle aslında daha dönüştürücü, değiştirici bir güçten ziyade biraz tüketim kültürüyle birlikte de yaygınlaşan bir şey olup olmadığını da sorguluyoruz bazen. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
Bu bayağı bir online temelli bir hareket. Öyle bir ses yükseldi ki buradan, hani keşfeden katıldı ve bir çığa dönüştü. Orada en ana akım markalar bile bu sesi duymamayı yapamaz, o riski alamaz hale geldiler. Yani duymak zorunda kaldılar gibi. Ama dediğin gibi özellikle pazarlama kampanyalarında falan bedenini sev gibi içi boşaltılmış hallere de dönüşüyor. Bir yandan da hani moda sektörünün bunu bir pazarlama şeyi olarak kullanması gerçek hayatta çok da fazla yürürlüğe sokulduğu anlamına da gelmiyor. Ben sonuç olarak hala birçok yerde, hatta işte bunu reklam haline getirmiş birçok yerde bedenime göre kıyafet bulamıyorum. Yani yine de onların standartlarının dışında kalıyorum. Mesela engelli bedenleri tasarımına dahil edebilen ana akım marka yok gibi bir şey.
Yani artık bir endüstriye dönmüş modanın beden olumlamayla kurduğu ilişkiye de eleştirel bir bakış açısı geliştirdiğini anlıyorum. Ben senin yolculuğunu konuşalım istiyoruz diye ifade etmiştim. O modaya olan ilginin ne zaman başladığını merak ettim. Yani böyle hani çocukken de böyle giyime, modaya ilgin var mıydı mesela?
Bir kere o çocukluğunda anlamlandıramadığım queer hislere sahip olmanın ve onların adını koyamamanın o içsel tuhaflığı. Onun dışında şişman bir çocuk olmak, çok çekingen bir çocuk olmak, bunların hangi biri önce geldi, yumurta mı tavuktan yoksa hepsi beraber mi gırla yumurtadan çıktılar, onu ben de bilmiyorum. Ama zaten benim modayı böyle iyice kişisel ilgi alanı olarak görmemde de öyle bir şey vardı. Hiç konuşmazdım yani, bayağı belli bir yaşa kadar sesini duyamıyoruz. Eda, biraz daha yüksek sesle konuşur musun denen çocuktum hep. Ama kendimi ifade etme ve o tuhaflığımı bir şekilde dışa vurma şeyi vardı ki bulduğumu takıp takıştırırdım kafama mafama, hani o dolayısıyla o benim için yavaş yavaş çok önem verdiğim bir ifade aracına dönüştü. Modayla olan ilişkim de biraz buradan gelişti zaten.
Ya bu ilişki senin aslında hem akademik ilgi alanlarını hem kişisel mücadele alanını bence çok belirlemiş. Yani sadece işte antropoloji okurken moda konusunda bir tez yazmamışsın ya da sadece moda çalışmaları alanında yüksek lisans yapmamışsın. Aynı zamanda blogunda, yazdıklarında, verdiğin söyleşilerde de hep işin bu değişime, aktivizme dönük yönünü de öne çıkarmışsın. Hatta bunlardan bir tanesi de yazdığın kitap Kural Tanımayan Bir Moda Kılavuzu. Bence bu anlamda çok değerli. Sen orada modanın, giyinmenin bir ifade biçimi olduğunu ve bunu standartlaştırmanın da doğru olmadığını savunuyorsun bence temelde. Onu anlıyorum. Bunu biraz açar mısın bizim için?
İşte diyoruz birimiz uzun, birimiz kısa, birimiz şişman, birimiz inceysek. Ama üç aşağı beş yukarı bütün şeylerin boyutlarına bakıldığında insanlar olarak ortalama bir boyutumuz var. Bunun için nasıl bu kadar çok farklı kategorizasyon ürettik diye düşünüyorum bazen. Ne kadar çok kategori, ne kadar çok üretim, o kadar çok farklı insana farklı şey satılma ihtimali doğuyor. Yani burada bir dükkana giriyoruz, 3 katlı bir dükkan diyelim. O seni yönlendiriyor. Kadınsan bu katta kalacaksın, erkeksen üste çıkacaksın, çocuksan aşağı ineceksin. Ama kadın katlarının içinde de iş hayatı olan insanlar buraya gitsin, liseliler şuraya gitsin. Tabii böyle söylemiyor ama işte bunun içinde yüklü imalar seni yönlendiriyor. Bazen doğrudan da böyle söylüyor. İş kıyafetleri diye veriyor. Bazı kıyafetlerin bulunduğu bir yerde daha beyaz saçlı, tırnak içinde olgun görünümlü bir kadının fotoğrafını sana sunuyor ki hani yaşça büyüksen oraya git imasını, mesajını veriyor sana. Rengarenk zıplayan ergen fotoğrafını koyduğumuz yere gitme, öbür tarafa git. Tırnak içinde büyük beden dediğimiz şeyi plus size, artı beden, büyük beden, extra large. Ekstra ne demek? En basitinden o bedene verilen isim ekstra bir şeyin dışında kalan demek. Yani sen şunu söylemiş oluyorsun ki bir standart hani normal olanlar var, bir de siz varsınız. Hani fırlattın onu dışarı.
Yani olsun, bizi fırlatsalar da varoluşumuzla bizi bir türlü sığdıramadıkları o yerlere girmeyi, o kategorileri yıkmayı ve bu dünyada böyle eşit bir şekilde var olmayı mücadeleyle ve bir arada olarak bence başarırız. O zaman hashtag komoda ejderi deyip bitiriyor muyuz?
Bugün Ilgaz Yalçınoğlu ve Eda Çakmak'la beraber hayatımız boyunca beden algımızın nasıl değiştiğini, hatta dönüştüğünü konuştuk. Bu bölümü bitirirken size de bunu sormak istiyoruz. Bizi dinleyen her ka farklı bedenlere, farklı hikayelere sahip. O yüzden sizin de beden algınızın nasıl değişip dönüştüğüne dair hikayelerinizi duymak istiyoruz. Çünkü hikayelerimizin sadece bize has olmadığını düşünüyoruz. Tüm bu hikayeler bir araya geldiğinde ve duyulduğunda değişime giden yolda daha rahat yürüyeceğiz. İster gerçek adınızla, ister anonim kalarak hikayelerinizi ses kaydı olarak bizimle paylaşırsanız biz bu ses kayıtlarına sezon sonunda yayınlayacağımız özel bölümde yer vermek istiyoruz. Ses kayıtlarınızı bize açıklama bölümündeki iletişim kanallarından gönderebilirsiniz.
Bizden bu haftalık bu kadar. Kısa bir sezon arası vereceğiz. Ama bu arada duyurumu yine de yapmış olayım. Kaan'ın sesini Spotify, iTunes ya da tercih ettiğiniz herhangi bir podcast platformundan dinleyebilirsiniz. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere.
Kaan'ın sesi.